ve ferah feza peşrevi yahut imkansız uzlet çöllerinde yolunu seçmeye çalışan ruh, dördüncü defa o mahzun hatırlayışa, o sular altında tutuşmuş akşam dünyasına döndü. Hemen herkes kendi ömrünün rüzgarında dağılmış gibiydi. Yalnız Emin Bey ayakta çok temiz ve dürüst kıyafetiyle, yüzü sertleşmiş, sırrın ve namenin muhafazası vaziyetiyle bir sembol gibi duruyordu. Kendi içinde toplanmanın bütün sırrı bu çehrenin içi, ten sertliğindeydi. Onun yanı başında biraz arkada ressam Cemil, kumral, Saksonya fafürü çehresi biraz daha incelmiş, tatlı bir gülümsemede sanki biraz evvel geçtikleri yolu seyrediyordu. Tevfik Bey öbür tarafta kucağında kudumu, Alaturka sazların sandalye oturuşuna kattığı o daima yadırgatıcı rahatsızlık içinde bekliyordu. İhsan dayanamadı. Çok yavaş bir sesle, "Dedem, senin muhteşem bir renk dünyan var," dedi. Emin Bey bir gözü kudumunu çalmaya hazırlanan Tevfik Bey de tam bir neyzen bakışıyla ve aynı yavaş sesle cevap verdi. "Erenler, pirin himmetini unutma. Sonra sizin o renk dediğiniz şey, ben olsam aşk derdim. Ya asıl merhum dede efendimiz de." Emin Bey eski musiki şinaslardan veya villilerden yaşayan insanlar gibi bahsetmekle kalmıyor, ölümlerinin uzaklığını, üstadımız, pirimiz, efendimiz gibi şahsını bir nevi bağışlama vasfında siliyor. Böylece kendisi yaşadığı zaman bahsettiği insan ve ölümün mücerret zamanı birleşmiş oluyordu. Fakat asıl mucize ayinin kendiyle başladı. Dedenin ferah feza ayini sadece bir dua, inanan ruhun Allah'ını aradığı bir çırpınış değildi. Mistik ilhamın vasfı olan geniş hamleyi, sırrı, doğrudan doğruya zorlayan büyük ve dinmez hasreti, hiç kaybetmeden eski musikinin belki en oyunlu eserlerinden biriydi. Dede, Alaturka musikinin makamlar arasında küçük gösterişler, değişmeler ve kararlarla dolaşmaktan ibaret olan gelişmesini o şekilde ifade etmişti ki ayin kendiliğinden bir sembol oluyordu. Ayinin başladığı mesnevinin ilk iki beytinde ferah feza makamının bütün hususiyetlerini aynı sarayın birbirinin aynı iki murassa cephesi gibi verdikten sonra çok çeşitli uzun bir seyahati andıran kavislerle bu makamı birkaç defa tekrarlıyor. Sonra birdenbire hep aynı mimari motiflerini kullanmak şartıyla elde edilen ayrı ayrı terkiplere benzeyen bir yapışta onu yavaş yavaş kendi benzerlerinde kaybetmiş görünüyordu. Böylece bütün ayin ilk cümlelerde yahut beyitlerde dinlenilen o berrak ve muhteşem ferah fezanın hasreti içinde bir çeşit kozmik seyahat oluyor. Kulak tattığı hazzı veya ruh bir lahza kendisini kamaştıran mavera şevkini daima hatırlıyor. Her cümlede ona yaklaştığını sanıyor, seviniyor. Fakat bu sevinci duyar duymaz ebedi hasret ve yolculuk nevanın veya rastın veya acemin daha hafif veya sadece değişik bir perdesinde yeniden başlıyordu. Sanki dede bu acayip eserde mistik tecrübenin bütün mukadder seyrini gözle görünür şekilde vermek istemişti. Bir an için hak ile hak olan ruh kendini ve gayesini geniş zaman ve mekanda arıyor, eşyanın uykusunu sarsıyor, her şeyin özüne eğiliyor, büyük uzletlerde kapanıyor, kehkeşanlar atılıyor, her yerde kendi hasretine benzer hasret, kendi huzursuzluğuna benzer huzursuzluklar buluyordu. Ferah feza makamını adeta bir nevi irşat gibi kendisine sunan acem perdesinden dülgaha, kürdiye, rasta, çargaha, gerdaniyeye, sabaya, nevaya geçiyor, her şey birbirinde kayboluyor, birbirinde arıyor, birbirinde buluyordu. Ve ferah feza bütün bu hasret sıtması yolculukta kah umulmadık dönemeçlerde mücevher kadehini o tek cümleden, tek sarılıştan kadehini birdenbire uzatıyor, kah çok değiştirici desenlerde seyredilen bir hayal gibi, kendi kendinin hatırası veya rüyası gibi görünüyordu. Bu arayış, bu kaybolma ve kendini idrak bazen son derece beşeri oluyor. Dedenin ilhamı, görünmezsen ne çıkar, ben seni kendimde taşıyorum, diyor. Bazen de madde kadar sert bir ümitsizliğe kapanıyordu. Fakat Mevlana'nın hakkı vardı. Neyin biricik sırrı hasrettir? Bir gün Rimbaud'un Voillesler için yaptığı o cesur tahlilin benzerini biri sazlar için yaparsa, şüphesiz Alaturka'nın bu en basit çalgısında bir akşamın ten rengi hasretini bulacaktır. Onu alafranga musikiden, flütlerin, kornelerin, hatta o acayip ve asırlarca hayvanı bünyeyi yoklamış av namelerinin koyu zümrüt yeşili veya kan rengi sesiyle karıştırmamalıdır. Onlar tabiatı başka planlarda yaratmak veya yoklamak, ihtiyaçlarında sanatın asıl malikanelerinden biri olması lazım gelen bu hasreti çok defa kaybederler. Çünkü ney mevcut olmayanın yerine geçerek, onun izinden yürüyerek konuşur. Niçin ruhi hayatımızın büyük bir kısmını bu hasret yapar? Bir katresi olarak yaratıldığımız ummanı mı arıyoruz? Maddenin sükununun peşinde miyiz? Yok. Yoksa zamanın çocuğu, onun potasında pişmiş bir terkip ve onun mazlumu olduğumuz için geçen ve kaybolan tarafımıza mı ağlıyoruz? Hakikaten bir kemalin arkasından mı gidiyoruz, yoksa zalim zaman nizamından mı şikayet ediyoruz? Herhalde musiki yaptığını bir anda bozan, hal dediğimiz o zaman platformunu asgari bir gözle dokunup geçme anına indiren Nizamiye ile bizde bu hasreti en çok konuşturan sanattır. Ve ney bunun en belagatli aletidir. Belki dede bu hasreti kendi ruhunda duyduğu için ayinini Mesnevi'nin ondan bahseden beyitleriyle başlatmıştı. Devri Kebir'in dört basamaklı işi insanı bu alemin ancak kapısına kadar götürüyordu. Çünkü burada musiki peşrevde olduğu gibi insanın üstünde bir takım ameliyeler yapmakla kalmıyordu. Onu yakalıyor, yerinden koparıyor, değiştiriyor. Ruh ve bedeni çok başka türlü bir ölümü, hayatın ötesinde fakat onun ürperiş halinde hatıraları ile dolu bir ölümü kabul edecek bir nevi kap haline getiriyordu. Hayır, bu artık ne büyük deredeki mehtap gecelerinin erimiş zümrüt ve akiki üzerinde kırılan ışık kadehlerinin, ne de yaprak yaprak dağılan sarı güllerinin alemiydi. Buradaki hasret bin ölümün ötesinden, yaşayan her şeye duyulan hasretti. Onun için hiçbir sivri, insana batan tarafı yoktu. Sanki Nuran, bilinmeyen bir yerde, her an yeni baştan uyanıyor, alevden bir raksın ritminde, bir yığın şeye birden, fakat neler değişiyor. Sonra makamların dönüş yerinde, tekrar ağır ve çok yaldızlı bulutlardan birini üstüne çekiyor. Orada çok sihirli bir uykunun içine gömülüyor. Sonra tekrar bu ağır örtünün bir kenarından, sanki bir akşamın bulutları arasından sızan o mercan rengi, safran rengi ışık damarlarından biriymiş gibi süzülüyor. Farkında olmadan başka bir yerde tekrar toplanıyor. Tekrar acayip raksında sade cevher bir dünya oluyor, genişliyor, büyüyor, parçalanıyor. Eşyada hiç kendisi olmadan ve yine kendisi olarak gülüyor, çoğalıyor. İmkansızın kapılarına kadar gidiyor ve orada dal dal, yaprak yaprak, henüz sararmış bir sonbahar gibi savruluyordu. Kudümün ağır ve çok derinden, adeta toprağın altından, yüz binlerce ölümün küllerini silerek gelen ahengi olmasa, belki büsbütün uçacak, bütün maddesiyle kaybolacaktı. Fakat o derin ahenk, artık hiç kendisi olmayan benliğin, her an değiştiği şeylerin arasından, artık bizim olmayan bir zamanın davetiyle yol gösteriyor, mucizeli işaretleriyle derinliklerde bir takım perdeler açılıyor ve Nuran, onun peşinde ikiz bir ruhun parçasıymış gibi bu sade özlerden dünyanın değişikliğinde kendisini, öbür yarımını, kim bilir belki de bütününü arıyordu. Neyin altın uçurumuna Tevfik Bey'in sesi tanımadığı kelimelerin mücevherlerini yavaş yavaş bütün kenarlarının parıltısını belirterek bırakıyor. Şurada bir yar, yarimen'in ilk yar feryadı deniz ortasında tutuşmuş bir gemi direği haliyle parlıyor. Beslenin üzerine iyice bastığı men hecesi birdenbire gümüş ve mercan çerçeveli bir eski zaman aynası gibi derinleşiyor. Nuran, orada dağlar başında büyük rüzgarların didiklediği kendi hayalini iyice seçmeden, ebediyen kapanmış kapıların arkasından kah Mümtaz'ın süzülmüş yüzünü görüyor, kah Fatma'nın anne diye yalvaran sesini işitiyordu. Çünkü bu acayip musikide her şey hareketsiz, derinden, adeta gölge halinde bir trajediye değişiyordu. Sofat, duanın denizinde çalkalanan büyük bir gemi olmuştu. Herkes sığındığı sahillere, kendi ömrünün sahillerine, son ışıklarına dağıtan bir güneşi selamlar gibiydi. Mümtaz hiç duymadığı cinsten bir kendinden geçişle bu güneşe ve etrafa bakıyordu. İki adım ötesinde oturan Nuran'ı ebediyen kaybedecekmiş gibi korkuyordu. Neyin rüzgarı o kadar kendilerini geniş mekana dağıtmak üzereydi. Bu bir nevi rüyaydı ve her rüyayı hazırlayan ilk uykularda olduğu gibi tesirini şuurun kendisi üzerinde yapmış, benliği dağıtmıştı. Fakat bu dağılış da tam değildi. Eserin kumaşı dalga dalga açıldıkça Mümtaz bu inkiraz dehasının ne olduğunu anladı. Ne Abdülkadir'in meraginin seyahkarında, ne Itri'nin naatında, ne de bir akşam Ahmet Bey'in evinde bir tesadüfle kendi ağzından dinlediği Isfahan bestede, yine Itri'nin bu ayinin içten yakalayan ürpermesi yoktu. Onlar kendi üzerine toplanmış büyük ruh kudretiyle ve sağlam mimarileri içinde hiç şaşırmadan Allah'ı veya ideali arayan veya ruh macerasını nakleden eserlerdi. Adeta dikine uçuyorlardı. Burada ise ameliye iki türlüydü. Ruh ayrılmaya çabaladığı alemini bir türlü bırakmıyordu. Bu şüphe değildi. Aşkın eksikliği de değildi. Sadece iki ayrı rüzgarda birden çırpınmaktı. Bir an Mümtaz'a öyle geldi ki Tevfik Bey'in sesi Emin Dede'nin neyiyle girdiği yarışta bu iki rüzgardan birini tutuyordu. Çünkü onun eski aynı usulüyle okuduğu ferah feza, aynı bestekarın kendisini adeta sevme ve ıstırap çekme üslupları aşılayan öbür ferah fezalarından çok ayrıydı. Bu adeta söylendiği evin mimarisini bile yadırgayan bir şeydi. Belki Farisi Metin, belki Anane'nin kendisi, Tevfik Bey'in o kadar iyi tanıdığı sesini değiştirmiş, ona eski Selçuk camilerindeki çinilerin renklerini, içlerinde yollarını aydınlattıkları dualardan bir şey yanan kandilleri, eski rahlelerin zamanla aşılmış tahtalarını andıran bir tat vermişti. Halbuki neyin sesi ve uslubu eski ve yeni diye hiçbir şey tanımıyor. Zamansız zamanın, yani cevher halinde insanın ve kaderin peşinde koşuyordu. Bununla da kalmıyordu çünkü zaman zaman neye ve insan sadasına çok derinlerden, adeta toprağın derinliğinden gelen kudumun sesi, o unutma ve unutulma dolu uyanış, bin uykunun küllerini silkerek yahut 5-10 medeniyetin arasından kendini buluş karışıyordu. Ve bu uyanışlar, kendisini buluşlar hiç de beyhude olmuyordu. Çünkü kudüm sesinde daima kadim dinlerin büyülü daveti vardı. Onun ıttıradı bu semavi yolculuğa adeta toprağa ait bir oluşun nizamını katıyordu. Birinci selam son bir çırpınışta adeta sakatlanmış bir kanat gibi muallakta kalan bir nalme ile bitti. Nuran, Mümtaz'ın gözlerini aradı. Birbirlerini tanımıyormuş gibi bakıştılar. Daha şimdiden musiki onları birbiri için tıpkı rüyalarımızda olduğu gibi yalnız görenin tanıdığı bir hayal haline getirmişti. Mümtaz bu garip diye düşündü. Emin Bey hep beraber geçtikleri tecrübenin ardından gibi İhsan'a tebessüm etti. Sonra Tevfik Bey'e tatlı bir gülümseme ile neyini tekrar ağzına götürdü. Tevfik Bey neyin sesiyle belki de eseri bozacak bir yarışa girmemek için bu sefer sesini adeta hafifletmiş, iyi yontulmuş, kıymetli bir taşın üzerinde gözün ancak takip edebileceği çok yumuşak bir kabartma haline getirmişti. Bununla beraber doğanın bazı yerlerinde ses birdenbire genişliyor, büyüyordu. Mümtaz Nuran'ın elinde kendi tesbihi, musikinin uçurumunda sanki bir nezir gibi sıra beklediğini gördü. Genç kadın, "Yak beni ey sonsuzluk!" der gibiydi. O kadar mustarip, kendi içine çekilmiş bir yüzü vardı. Fakat omuzları yerindeydi. Bütün ikrarıyla kendine sahip ve bu ebediyet fırtınasına bir altın kalyonun tanrısı gibi karşı koyuyordu. Mümtaz böyle bir ayin esnasında Yenikapı Mevlevi Hanesi'nin Sultan Hanımları ayrılmış bir tarafında kafesler arasında Beyhan Sultan'ın tıpkı Nuran gibi ve 5 asırlık bir kudretin ikrarını sadece omuzlarında taşıyarak Şeyh Galip'i süzmüş olması ihtimalini düşündü. Sema eden Mevleviler, tennurelerin boşlukta dönüşleri bir önden yürüyenin bir arkadakine kollarını kavuşturarak o kadar asrın terbiyesi arasından niyazi hayalinde bir an parladı. 3. Selim'i hiç dinlemediği fakat son yıllarında bahçesinde en nefis bir gül fidanını gelecek zamanlar için olduğunu bile bile diken bir bahçıvan gibi imkanlarını hazırladığı bu muhteşem namelerin arasında parmağında büyük yüzüğü, o Horasan erenleri çehresiyle mahfilde altın ve sırmadan bir sanem gibi diz çökmüş gördü. Fakat deden kendisi nasıldı? Bu ruh macerasını bu kadar intizamlı hazırlayan adam kimdi ve nasıldı? Ferah Feza ayininin ilk okunduğu gün 2. Mahmut hasta döşeğinden kalkarak Yenikapı Mevlevi Hanesi'ne gelmişti. Bütün İstanbul en süzme tarafıyla kibar ecnevi davetlileri, saray adamları ile ikbalin eşiğine ilk adımını koymak ümidiyle çıldıranları ile hep oradaydı. Hepsi bu yeni ayini, Ser Müezzin Hazreti Şehriyarı Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin hazırladığı ayini dinlemeye gelmişti. Mümtaz bu acayip kasırganın arasında 2. Mahmud'un veremle eski bir muşamba gibi sararmış yüzünü, ağır püsküllü fesinin altında ve kendi icat ettiği Avrupa biçimi lacivert sırmalı elbisenin yakası üstünde aradı. Bu nameleri 2. Mahmud'la beraber iyi beslenmiş Arap atları üzerinde geçtikleri yolun iki tarafını saran halkın alkışları arasında ve henüz kaybolmamış eski şark teşrifatı içinde gelenlerin hepsi dinlemişti. Hepsi musikinin ocağında bir an için Anadolu'yu ve bütün imparatorluğu saran vakaları, başlarının üzerinde bir kılıç gibi asılan yaranın tehdidini unutmuşlar, Allah'ın küçük, yalnız ruhun selametini düşünen bir kulu olmuşlar, kısa fasılalarla ömürlerinin hesabına dalmışlar, bu cinsten eserler yapılırken bu batmaz, daha baharımızdayız demişlerdi. 3. Selim, Mümtaz'ı büsbütün başka ufuklara taşıdı. Burada yürüye giriliyordu. Burada gittikçe artan bir süratle masivadan sıyrılmak lazımdı. Fakat öyle olmuyordu. Müslüman litürjisinde sembol yoktu. Hatta sadece cemaatle dua ve ibadet vardı. Tarikatlerde de böyleydi. Adımlar daha çabuklaşır, tennureler daha dar ve gözle tutulmaz kavisler yapardı. Fakat ne garipti. Mevlevi ayini vecde yaklaştıkça masum ve yüklü aristokrat edasını bırakıyor, bir halk neşesi kazanıyordu. Ritim hiç dinlemediği cinsten bir pastoral ve halk bayramı olmuştu. Mümtaz Nami'nin kıvrak raksında adeta halkımızın neşesini, Anadolu'ya bu kadar uzun ıstıraplarla tahammül kudretini veren o büyük kaynağı buluyordu. Bir tarafta çok ince bir duvar çatladı. Yeşil bir filiz bir sabah müjdesi gibi canlandı. Ruh binası birdenbire büyüyen güller altında çöktü. Mor acayip güller. Nuran uçmak, kendi hızı içinde tavanı delmek, göklere yükselmek istiyordu. Beraberinde, bütün dünyası beraberindeydi. Uçmak ve kaybolmak. Niçin bu musiki birdenbire kıvrak edasıyla çocukluğunun bayramlarını hatırlatmış, onların o gamsız, mesuliyetsiz, duygusuz, her zevki bir vicdan azabıyla beraber duymadan tattığımız zamanların neşesiyle coşmuştu. Bu kadar ölüyü birden diriltmek doğru muydu? Bu neşenin sonunda Allah'a mı varılıyordu, yoksa hayata mı? Bunu bilmiyordu. Fakat tıpkı o gamsız zamanlarının bayramlarında çok eğlenmekten, çok sevinmekten olduğu gibi yavaş yavaş her şeyden vazgeçmeye hazırlandığını, hatta o uçuş arzusunun bile onu bıraktığını duydu. Garip bir şekilde şimdi kendisini yalnız görüyordu. İçi kainat kadar genişti. Ben bütün bir dünyayım diyordu. Fakat bu dünya kadar geniş içine sahip değildi. Ve ney üflüyordu. Ney yapıcı ve yıkıcı hilkatin sırrı olmuştu. Her şey, bütün kainat onun nefesinde şekilsiz bir oluş içinde değişiyordu. Ve kendisi külçelendiği yerden bel kemiğinde olan bu ameliyeyi büyük bir tevekkülle seyrediyordu. Orada bir umman kabarıyor, burada bir orman kül oluyor, yıldızlar birbirleriyle öpüşüyorlar. Mümtaz'ın elleri erimiş baldan imişler gibi dizinden aşağı akıyordu. Mümtaz silkindi. Dördüncü selamdaydılar. Şeyh Galip şimdi neredeyse abasının göğsüne yakın bir yerini tutarak ayine katılacaktı. Onun da Şems-i Tebrizi'nin güneşinde, ebedi aşk ocağında bir an için kül olması lazımdı. Son çığlıklarda Nuran Mümtaz'ı omuzlarından yakalayarak "Beraber ölelim" diye yalvardı. Emin Bey'in neyi, ayini bitiren iki yörük terennümün ikisini de çaldıktan sonra kısa ve renkli yürüyüşünde bir sema haritasını çizer gibi birkaç makamın burcunun birbiri ardınca dolaşan bir taksimle bu yörüklerin çok değişik ferah fezasından başlangıcın büyük namesine, etrafındaki her şeyi bir hasret ocağı yapan nameye geçti ve orada sustu. Tevfik Bey kudumunu elinden bıraktı, alnını sildi. Herkes bir devle, zaman deviyle güreşmiş gibi yorgundu. Emin Bey Tevfik Bey'e, "Sen ihtiyarlamayacaksan sana ihtiyarlık yok" diye seslendi. Birbirine bizim nesillerin tatmadığı bir sevgiyle baktılar. İhsan, ikiniz de mucizesiniz, dedi. Suat birinci selamın ortasına doğru gelmişti. Kapıdan oldukça neşeli bir çehreyle girmiş, fakat musiki ve etraftaki hareketsizliği görünce canı sıkılmış gibi bir tavırla İhsan'ın yanına hiç ses çıkarmadan oturmuştu. Ancak etrafta bakışlarıyla Nuran'la Mümtaz'ı aramış, onlarla selamlaşmıştı. Mümtaz onun kendisini adeta dostça ve biraz alayla güldüğünü, Nuran'a hemen hemen mahcup ve ümitsiz baktığını, musikinin kendisini taşıdığı dönülmesi güç ufuktan gördü. Sonra etrafıyla alakasını kesmiş, bütün dikkatini musikiye vermişti. O kadar ki genç adam, "Ne yazık, baştaki ferah fezaları kaçırdı," diye düşünmüştü. İkinci selamın ortalarına doğru Suat'ın dikkati daha fazlalaştı. Dirseğini dizine dayadığı sağ eline başını koydu, adeta kendinden geçmiş gibi dinlemeye başladı. Fakat biraz sonra sanki aradığı şeyi bulamamış, sanki musikinin uzattığı kadehlerin hepsi boşmuş, Neyim ve Tevfik Bey'in sesinin beraberce yokladığı iklimler sadece aldatıcı bir serapmış gibi başını isyanla kaldırdı. Mümtaz bir an için onun gözlerinde çok keskin bir hor görme ve isyanın, hatta hiddetin parladığını gördü. Genç adam bu sefer de onun bakışlarını yakalamış, fakat demin Nuran'ı selamlarken olduğu gibi sadece müphem bir kıskançlıkla içi burkulmamış, adeta korkmuştu. Sonradan bugüne ait hatıralarını toplamaya çalışırken, o anda Suat'ın yüzünün fırtına altında bir orman gibi karıştığını düşünmüştü. Ve Mümtaz bu alt üst olmuş ormanı, Suat'ın bakışlarındaki isyan ve korku şimşeklerinin kendisi için aydınlattığını düşünmüştü. Evet, Suat'ın yüzündeki istihfafın altında bu duyguların bulunduğuna emindi. O andan itibaren Suat'ın orada ve kendi aralarında bulunması onu ürküttü. Artık onu eskisi gibi kıskanmıyordu. Vaka düşüncesi garip bir şekilde yine onunla meşguldü. Suat'ın Nurhan'la arkadaş olması, onu sevmesi, çoktan beri tanıdığı, ihtisasından, pervasızlığından ürküp sıkıldığı, laubali hallerini, küçük çılgınlıklarını sevdiği, zekasının, düşüncesinin sıçrayışlarını beğendiği, fakat yolları ayrı olduğu için elinden geldiği kadar uzak yaşadığı bu adamı birdenbire büsbütün başka bir plana çıkarmış, hayatının ıstıraplı bir parçası yapmıştı. O kadar ki Nurhan'a yazdığı mektuptan beri onu düşünmeden, onu merak etmeden üst üste 3 saat vakit geçirmemişti. Mümtaz o günden beri Suat'a karşı içinde farkında olmadan bütün zulüm görenlerin kendilerine zulmedene, serçenin atmacaya karşı duyduğu cazibeye benzer bir his duyuyordu. Bu da tabiiydi. Aralarında artık bir Frank şairinin dediği gibi öldürücü şeylerin muzlim cazibesi konuşuyordu. Nurhan'ın aşkında karşılaşmamışlardı. Bu aşkta vaziyetleri ne olursa olsun aralarında bir nevi itisaf duygusu bulunacaktı. Fakat şimdi musikinin ortasında duyduğuna şahit olduğu isyan, Suat'ı ona büsbütün başka bir aydınlıkta gösteriyordu. Birkaç defa kendisine "Acaba ne oldu? Nesi var?" diye sordu. Sonra bu sual daha sarih şekil aldı. Musikide ne arıyordu ki bu kadar keskin bir isyana gitti? Bu düşünceler arasında tekrar Suat'a baktı. Fakat bu sefer onun yüzünde hiçbir mana ve ifade göremedi. Suat çok terbiyeli, çalınan esere ve onu icra için yorulanlara son derece hürmet eden, fakat bütün düşünce hürriyetini kullandığını iyice gösteren, serbest ve hatta zalim bir dikkatle yine musiki dinliyordu. Bu kayıtsızlık Mümtaz'ı biraz evvelki isyan kadar rahatsız etti. O kadar ki eserin sonralarını adeta irade cehdiyle kaçırmamıştı. Emin Bey'in taksimi ayinin birinci selamında bestekarın 7 defa ayrı ayrı yollardan karşılarına birincisinde çok güzel ve beklenmedik bir şey, kendi içimizden bir buluş, öbürlerinde iç hayatımıza tasarrufu, bu yüzden ferdiliği ve kudreti gittikçe artan bir hatıra gibi çıkardığı ferah fezayı onlara artık kendilerine ait bir zaman gibi iade ederken Mümtaz bu düşüncelerin arasındaydı. Ve bu yüzden kendi benliklerinin bir ucu ölçüsüz mazi karanlıklarında gömülü gölge varlıkları arasına nezlenin sakınılmaz bir netice, bir ömrün asıl çehresini bulduğu son menzil gibi vardığı bu ferah feza cümlesinin de katıldığını, onu da öbürleri gibi sık sık yaşayacağını, kendi yıldız uçuşuyla veya pırıltılı nebulöz çöreklenişiyle aydınlattığı bir meçhulden, sırf Suat'ta gördüğü bu isyan yüzünden duygularını idare edeceğini anlamıştı. Getirdiklerini sadece teknik dikkat veya düşüncelerde harcamazsak, musikinin bizdeki ameliyeleri daima enfüsi kalır. Derin şekilde hatırladığımız her eserin altında, onunla temas ettiğimiz anın hususiyetleri, bir bakıma bu anın, musikiyi az çok hayatımıza nakletmekten ibaret olan macerası vardır. Mümtaz, ferah feza ayini boyunca etrafında içinde ve zihni çalışmaları arasında bir yığın hayale, bir musikiyi beraberinde taşımak şartıyla kaçmıştı. Hakikatte Nurhan'ın biraz ötede seyrettiği yüzü, etrafında toplanan veya oradan 3. Selim devrine, Şeyh Galibe, 2. Mahmut zamanına, kendi yaz hatıralarına, Kanlıca'daki akşam saatlerine, Kandilli yokuşuna, Boğaz sabahlarının o acayip ışık oyunlarına dağılan bu hayaller, İsmail dedenin namelerinin kendiliğinden büründükleri renkli, narin ve devamsız şekiller ve çehrelerdi. Bu hayaller tek başlarına kalsalardı tıpkı bir ocağın alevleri gibi kendilerini doğuran musikinin içinde çok kısa hayatlarını yaşayıp kaybolacaklardı. Böyle olmadı. Suat'ın çehresinde seyrettiği ani ümitsizlikte şimdi Mümtaz, Suat'ın çehresinde okuduğunu sandığı isyan, küçük görme ve hiddet ifadelerinin hakiki manasının sadece bir ümitsizlik olduğunu anlıyordu. Bu hayaller manzumesi birdenbire derine geçtiler. Ve tıpkı Sava'dan, Neva'dan, Rast'tan, Çargah'tan, Acem'den gelen namelerin asıl ferah fezada karar kılmaları ile o mahzun, hatıra yüklü, bütün ömürlerinin manasını taşımaya, onların yerini almaya hazır cümlesini meydana getirmeleri gibi, Suat'ın ümitsizliği de bütün bu hayalleri benimsemeleri gibi kendi zalim tecrübesiyle Mümtaz'ın içine mal etmişti.